Ayrım 24, Fırtına Çocukları, Temos Kornaros, sayfa 274. 21. Ertesi gece hücrenin kapısını açıp içeriye Zervos'u itiverdiler. Bir de cılız ışıklı bir yağ kandili astılar bir yana. Bunun anlamı şuydu, ya Zervos'a dayak atılmış, bu nedenle vücudunda yaralar açılmıştı, yaraları bereleri görebilmesi için lütfedip ışık vermişlerdi ya da işkenceciyi beklememiz gerekiyordu. Böyle bir niyetleri yoktu, düşünmemişlerdi bunu ama bizim düşünmemiz, bizim beklememiz gerekliydi böyle bir şeyi, rahat etmemiz için taktikti bu. Zervos 24 saattir bir başka hücredeydi. Kurşuna dizilecek olanlarla birlikte aynı hücreye sokmuşlardı onu da. İnfaz sırası gelince onu da alıp götürmüşlerdi, sözüm ona yanlışlıkla. Son anda hatırlamışlardı Zervos'un geri kalan cezasının 1-2 yıl bir şey olduğunu. Sıradan çıkarıp bir kenara götürmüşlerdi ve onu hücresine geri getirecek görevli bulunmadığından ve burada herkesin işi olduğundan kurşuna dizme bitinceye dek oracıkta bekletmişlerdi. Asıl işkence, arkadaşlarının nasıl kurşuna dizildiğinin ayrıntılarını görmek değil diyor, ne de kendi çektiğin azap. İnsansın elbet, ölmek istemezsin. Asıl işkence, kurşuna dizilenlerin senin üzerine diktikleri gözleri. O an senin ne durumda olduğunu düşünemezler onlar. Senin sıradan çıkarıldığını görürler, o kadar. Dize geldiğini, çözüldüğünü sanırlar. Müfreze komutanının kulağına son anda bir şeyler fısıldadığını sanırlar. Öylesine bir yakınma vardır ki bakışlarında, sanki bir kez de sen öldürüyorsun onları. Bir şeyler haykırmak istemiştim onlara. Ama dilim düğümlenip kalmıştı, tıpkı düşlerde olduğu gibi. Konuşamıyordum. Yüreğim boğazıma gelip dayanmış, neredeyse boğulacağım. Öyle geliyordu ki bana, sanki bu yürek birden dışarı fırlayacak, saçma yemiş keklik gibi onlarla benim aramda debelenip duracak. ''Nişan al!'' komutu verildiği anda, manganın başındaki subayın onlara şöyle dediğini duydum. ''Yahu kendinize, gençliğinize acıyın bari. Yazık değil mi size? Yok mu sizin analarınız? Bakın şu arkadaşınıza, beni gösteriyor. Akıllı adam, kalbi var onun. Arkada kalacakların kendisi için ağlamasını istemiyor. Onları düşünüyor.'' İnsan dediğin, birkaç saniye vakit veriyorum size, bağışlanmak isteyen varsa söylesin, bir adım öne çıksın. Titreyen, sendeleyen bir ayak ilişmişti gözüme, sonra da ateşe basmış gibi geri çekildi bu ayak birden. Bağırabilmek için bütün gücümü topladım, çıkarabildiğim ses enik hırlaması gibi bir şey oldu, o kadar. Daha da zorladım kendimi, hırlamalar birkaç kez daha üst üste duyuldu, tıpkı bir köpeğinki gibi. ''Bak yahu, bak hele, işe bak sen.'' diyordum içimden. ''Korktum desem hayır, sesimi yitirdim desem olamaz böyle şey. Ne yapsam acaba?'' Sonra onlardan birinin seslendiğini duydum. ''Üzülme arkadaşım, inanmadık onların numaralarına. Hoşça kal.'' Bir başkası da, hani o ayağı titreyen şöyle diyordu. ''Kardeşim, özür dilerim, bir an içinde olsa sana haksızlık ettiğim için. Özgürlük bayrağını hep yükseklerde tutun.'' Ve ateş ettiler. Bense boyuna havlıyordum yere yığılan arkadaşlarımın karşısında. Mangadan biri bana ölüleri gösterip şöyle diyordu. ''Aport, Karabaş, hadi hop!'' Ötekiler gülmemişlerdi onun bu davranışına. Şaşırmışlardı. Boynunu uzatmış, dilini çıkarmış, ıslık çalan bir yılan görmüş gibi olmuşlardı onun karşısında. Sıradan 4 kişi düşmemişti yere. Bunlara bilerek nişan almamışlardı. Manzarayı seyretsinler diye. ''Bunlar da bir şey değil gördüklerimin yanında kardeşim. İhtiyarı bir görmeliydin Stavro amcayı.'' Göğsünden yakalayıp sıradan almışlardı onu. ''Gel bakalım buraya koca moruk!'' diye bağırmıştı cellat. ''Vedalaşmadan gitmek var mıydı ya? Ayıp doğrusu.'' ''Hepiniz hoşça kalın. Siz de insansınız ne de olsa. Benden size şu öğüt, unutmayın bunu. En büyük yiğitlik, en yüce başarı insanın kendini daha iyi yapabilmesi.'' ''Beğenmedin mi bizi ulan? Hoşuna mı gitmedik?'' Dipçiyi kaldırmıştı. ''Söylesene lan, ya atarsın imzayı ya da mostran bozuk gidersin, boylarsın öbür dünyayı. Evet mi, hayır mı?'' ''Hayır,'' oldu sözü ihtiyarın kısaca. ''Demek hayır.'' Dipçik ihtiyarın bacak kemiğinin üstüne iniyor. Bir buğday sapı kıvrılıverdi sanki. O kadarcık bir ses duyuldu. İhtiyar yere yığıldı hiç ses çıkarmadan. ''Ha ne dersin, pişman oldun mu şimdi?'' ''Kendine gel, aklını başına devşir, öbür bacağını bağışlayayım, bir koltuk değneği de uydururuz sana, fiyakan bozulmasın, imzalayacak mısın bildiriyi lan?'' ''Hayır.'' Bana bakıyordu ihtiyar, gülümsediğini sanıyordum o an, kardeşim, ürpermiştim, Olamaz, olamaz bu diye geçirmiştim aklımdan. Sonra yine onun sesi duyulmuştu. Şöyle diyordu. Kararlıysan, güçlüysen ve bilinçliysen acı duymazsın. Ne dedin lan, ne dedin? Görürüz şimdi. Dipçik bu kez öbür bacağına iniyor. Gözlerinin bir an için kapandığını görüyorum. Yüzü safran sarısı. Ah keşke bayılsa diyorum içimden, daha çok çekmese. Yeniden açıyor gözlerini. Gülümsüyordu, hiç kuşkum yok gülümsüyordu. Sırasını bekleyen öteki arkadaşlara bana cesaret vermek istiyordu. Ayakta duran dört ölüm adayı birden gür sesle ulusal marşımızı okumaya başlamıştı. Jandarmalar telaşlanmıştı. Subaylar esas duruşa geçmeye hazırlanıyorlardı. İşkenceci de şaşırmış çevresine bakınıyordu. İlk kendini toparlayan yine o oldu. Kahkahaları bastı. Şöyle konuşuyordu. Demek burada da dayanışma ha? Köpekler, sıranız gelince görürüz sizi de. Susun be, kısın çenenizi. Ama yararı yok, sesler daha da yükseliyor. İhtiyarı bırakıp marş okuyanlara yüklendiler. Ağızlarını tıkadılar. Ulusal marşımız yarıda kalmıştı. Stavro amca yattığı yerden bana göz kırptı. Anlayamadım ne demek istediğini. Yardım et diyor. Neye yardım edeceğimi bilemiyorum. Vidalanıp kalmışım yerimde. Üzülme diyor. Unuttumdu. Kendisi devam ediyor ulusal marşa. Böyle bir sesi olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de yardım edeyim dedim. İstiyordum bunu. Ama çıkmıyordu sesim. O kör olası havlamadan başka bir şey gelmiyordu elimden. Birkaç saniye süreyle Stavro amca marş söyledi. Bense havladım, havladım. Başına üşüştüler Stavro amcanın. İçlerinden biri postalının topuyla ihtiyarın açık ağzına vurdu. Dişleri içeri çöktü. Sesi bir hırıltı oldu. Ama gene de marş okuyordu kardeşim. Anladın mı? Kaldırın şunu diye bağırıyor komutan. Bitmedi daha işi diye karşılık veriyor işkenceci. Yerden avuç dolusu toprak alıp ihtiyarın ağzına bastırıyor. İt oğlu it, al bir aspirin, iyi gelir sana. Sanırım bayılmıştı Stavro amca. Belki de ölmüştü. Göremedim daha fazlasını. Alıp götürdüler beni. İşkence yapmadılar. Götürülürken sağa sola havlamama izin verdiler. Ötekiler ne oldu bilmiyorum. Aynı şeyi onlara da mı yaptılar bilemem. Gözleri pırıl pırıldı son anda Stavro amcanın. Sigaran var mı? Belki bulunur bir izmarit. Çocuklar alın yakın benden birer tane diye bir ses duyuluyor küçük pencereden. Alın alın korkmayın. Bu ses üzgündü. Derin bir kaynaktan geliyordu. Gardiyan giysilerini, kötülük üniformalarını, barbar alışkanlıklarını aralayarak gelmişti buraya kadar bu ses. Ağlıyordu nöbetçi. Bilmiyorduk kim olduğunu. Karanlıkta yüzünü göstermek istememişti bize. Adını da söylememişti. Az sonra vardiya değişti. Kim içeridekiler diye yeni gelenin sorduğunu duyduk. Dokunma onlara diye karşılık verdi nöbetçimiz. Baktım icaplarına, boş ver. İyi geceler. Bu iyi geceler sözünü bu kadar yüksek sesle söylemesi gereksizdi, belliydi bizim için söylediği. İnsanlık avlunun karanlıkları içinden bize iyi geceler dilemişti, elini uzatmış, okşamıştı bizi hücremizde. Varsın bu hücrenin kapısında nöbetçiler nöbet tutsunlardı. Susuyoruz. Yalnızca ellerimiz birbirine kenetlenmiş, kendi içtenlikli dilleriyle konuşuyorlardı. Mesih'in kendi öğrencileri arasında gelişi üzerine. Şu an Stavro amca yanı başımızda oturuyor. Bundan hiç kuşkumuz yok. Bize daha ilerideki yollar üstüne öğütler veriyor. Fikirlerimiz bir gürültüyle daha da zenginleşiyor. Okuma yazma bilmeyen damacana işçilerinin tezgahından yaşamın o amansız kasırgası içine, o çok sevdiği insanoğluna bilge bir önder olmak için atlayıveren yoksul bir işçinin görüntüsüyle. Vahşi doğayı nasıl uysallaştıracaklarını öğrettiği insanların kalbinden şimdi o, son savaşı için yeni bir hamleye hazırlanıyordu. Daha sonra da yaşam için daha yetenekli, daha yiğit çocukların adını yazdıracak tarihlere. Karanlıkta yüreklerimiz gümbür gümbür ötmekte. Bu gümbürtüleri dinliyoruz. Bu gümbürtülerin dilinden anlıyoruz ve ne demek istediklerini biliyoruz. Kanatlarını daha açabilmek, yeni gelen konuğu sığdırabilmek için bu yürekler daha geniş birer göğüs istiyorlar. Elimi sıkıyor Zervos. Kulağımın dibinde şöyle fısıldıyor. Arkadaşım, yolu yok. Aşacağız cehennemi. Mutlaka, yolu yok. Makronisi adası denilen cehennemin ta uzaklarda, derinliklerde bizi beklediğini görüyorum açık seçik. İskelesinde bir servi ağacı gibi duruyor Stavro amca. Yeni doğum için yapılacak kanlı savaşta kaç kişinin yer alacağını öğrenmek amacıyla gelenleri sayıyor teker teker. Yeni kuşak çocuklarının gözlerindeki ışığın şavkını görünce de gülümsüyor, saygılı, mutlu ve hazlara boğuluyor. Kitabın sonu. 10 Nisan 2013, sayfa 279.